Ayrım 30.
Aydınlanma değil merhamet, Gogol'ün izinde bir, alev al atlı. Aydınlanma değil merhamet, Gogol'ün izinde bir, alev al atlı. 12. ayrım, sayfa 211. Alexey Kristovovich Zelenski. Alkışlar, ıslıklar, kahkahalar, Ekim konser salonunu tıka basa dolduran kalabalıktan geliyordu. Alkış ve kahkaha değil ama ıslık bana her zaman müstehcenliği çağrıştırmıştır. Salonun güney kapısının iki yanındaki bale afişlerine yönelişim ondandı. St. Petersburg'un Mushkoy Balesi'nin galasının yapıldığını gördüğümde hayretim daha da arttı. Klasik bale ile şamatayı bir arada düşünememiştim. Sonra afişin altındaki İngilizce tanıtım cümlelerini gördüm. Rusya'nın ilk erkek balesi yazıyordu. Mihailovski kuğuyu oynuyor. 8 çıplak erkek ve tek bir kadın yok. Bu kumpanyada sadece oğlanlar dans eder. Dans erkeklerin işidir. Esmeralda'yı bir beyefendi oynuyor. Giselle'in ayakkabıları 43 numara. Afişlerin önünde öylece durmuş ten rengi tangaları içindeki baletlerin fotoğraflarını inceliyordum ki, "Hey, is that you?" dedi arkamdan bir kadın sesi. Döndüm, İstanbul'dan Moskova'ya birlikte uçtuğumuz Amerikalı yol arkadaşım Teresa de Cornblatt'ı gördüm. "Bana burada kalacağını söylememiştin." "Ben de bilmiyordum. Öteki otelde rezervasyon karışmış, buraya geldim." "Alexey Kristovovich Zelenski ile tanış. Alyosha benim erkeğim." Elimi uzattım. "Gülo'ya Gürelli." Alexey büyük bir zarafetle kavradı ve öptüydü. "Madam..." Yabancıların nezaket gösterilerine aşina sayılmazdım, ancak bedenini böyle kullanan bir erkeğe ancak dönem filmlerinde rastlanabileceğini düşünmüştüm. Koyu renk, sanırım siyahtı, takım elbise giymişti. Gömleğinin beyazlığı göz kamaştırıyordu. Teresa siklaman rengi gece elbisesi içinde ancak bir Amerikalı kadının olabileceği kadar göz alıcıydı. "Sana sözünü ettiğim uçaktaki Lady," diye açıkladı Alexey'e. "İstanbul'dan, Rusya'dan ilginç beklentileri var." Bana döndü, afişlere işaret etti. "Yeni Rusya'ya, uluslararası." Anlamaya çalışıyordum. Kuğuyu Valeri Mihailovski diye bir bey oynuyormuş. Ünlü biri midir? "En iyilerinden," dediydi Teresa. "Sen Petersburg'dan. Bak ne diyeceğim, niye bize katılmıyorsun? Bugün Alyosha'nın doğum günü, çatıdaki Rusya uluslararasında arkadaşlarla yemek yiyeceğiz." "Rahatsız etmeyeceğimden emin misiniz?" "Hiç de rahatsız etmezsin. Bir Türk hanımı tanımak herkesi memnun eder. Öyle değil mi Alyosha?" "Şeref verirsiniz madam," demişti Alexey de. "Bize katılın lütfen." Çatıya çıkan asansörün önünde uzun bir kuyruk vardı. Sıraya girdik, beklemeye koyulduk. Teresa Rusların bir isim günleri, bir de doğum günleri olduğunu, o günün Alexey'nin isim günü değil, doğum günü olduğunu açıkladı. "İsim günleri doğum günlerinden daha önemlidir. Çünkü Ortodoks Rusların hepsi azizlerin isimleriyle vaftiz edilirler. Alyosha, Aziz Alexander Nevski'nin ismini taşıyor. 12 Eylül'de Aziz Alexander gününde bir parti daha vereceğiz. Bu ülkede biz parti vermeye bayılırız, değil mi aşkım?" Alex hafif bir gülümsemeyle onayladıydı. "Nevski'yi bilirsin, öyle değil mi? Rusya'nın kurucusu, Büyük Prens Vladimir'in oğlu Aziz Alexander." "Ne yazık ki hayır." "Prens Vladimir'i sizin Osman Bey gibi düşünebilirsin. Rusya Vladimir Prensliğinden büyüdü." Alexey'e bakmıştım. "Bu da sizi Orhan Gazi yapıyor." "Pardon," dedi Teresa. "Önemli değil," dediydim. Hanımı tekadüm ettiğim için utanarak ve lafı değiştirerek, "Yaklaşık hangi tarih bu?" 1236'ymış. Kiev'i Söğüt gibi düşünmem gerektiğini kaydettiğimi hatırlıyorum. Ama itiraf etmeliyim ki Rusların Moğollarla koca bir tarih paylaşmış olmalarının telmihleri üzerinde hiç durmamıştım. Oysa Tatarşina diyorlardı, Moğol boyunduru anlamında. Tatarşina, Altın Ordu Devleti'nin dağılmasıyla ortaya çıkan Kazan ve Astragan hanlıklarının yeni baş veren Rus İmparatorluğuna yenik düşmelerine kadar tam 240 yıl sürmüştü. Kazan ve Astragan halklarının Rusya'nın dört bir yanına dağılmaları 1550'li yıllarda. Tatar sözcüğünün kara kafalı ya da yoksul sözcüğüyle bir tutulması da o yıllardan sonra. Rus'u hafifçe kazı, altından Moğol çıkar derler ve Tatarların Rusça'ya girmiş kelimelerini tekrarlarlardı. Bazar, pazar, magazin, dükkan, çerdak, çardak, altin, altın, sunduk, sandık. Moğol'la Tatar arasındaki farka gelince, Ruslar Türk ya da Asya kökenlilere veya Müslümanlara, daha doğrusu 10. ve 13. yüzyıllar arası Güney Sibirya'dan batıya göçen Kıpçak ve diğer Türk boylarının ahfadına Tatar derler. Bu boylar aynı zamanda Rusya'yı fetheden Altın Ordu Devleti'nin savaşçı kıtaları. İzleyen yüzyıllarda Kıpçaklar diğer boyları kendi içlerinde eritirlerken, Slavya'da değil bölgede yerleşik etnik gruplara karışmışlar. Büyük çoğunluğu Müslüman, Gökoğuzlar veya Gagavuzlar gibi küçük bir kısmı da Ortodoks Hristiyan. Cengiz Han Ruslarla paylaştığımız bir diğer tarihi kişilik. Prens Vladimir Moğolları durdurmak için Büyük Hakan Cengiz Han'ın yardımını sağlayan adam. İkisinin oğulları Alexander ile Batu Han kardeş kadar yakın iki arkadaş, iki yiğit. Alexander daha 16 yaşındayken Novgorod kumandanı İzhora nehrinin Neva ile birleştiği yerde İsveçlere karşı büyük zafer kazanıyor. Nevski soyadı oradan gelir, Neva'dan demek. Alexander Nevski, Baltık bölgesini Katolikleştirmeye gelen Alman Töton şövalyelerini meşhur Buzla Katliam Muharebesi'nde yeniyor. Arkasından Litvanyalıları ve Finleri dize getiriyor. Ne ki Cengiz Han'ın kendi oğluyla arası açık. Sırf Batu Han'ın dostudur diye Prens Vladimir öldüğünde Alexander'ın babasının yerine geçmesi için yarlık yani icazet vermemiş. Onun yerine küçük kardeşi Andrei'yi başa geçirmiş. Alexander Nevski, Batu Han'ın oğlu Sartak büyüyüp olaya el koyuncaya kadar da tahta geçemiyor. Sonraları Moğol boyunduruğu altındaki Rus devletçikleri Osmanlı'nın hakimiyetindeki Balkanlara benzer diye anlatmışlardı. Rusya'yı harap eden, gururunu kıran Moğol hanları siyasi sisteme doğrudan müdahale etmediler. Halkları Tatarlaştırmaya çalışmadılar. Prensliklerin kendi yasalarını, mahkemelerini ve doğal önderlerini muhafaza etmesine izin verdiler. Ruslar Doğu ve Güney steplerinde kamp kuran işgalcilerin istemedikleri tüm topraklara sahip olmaya devam ettiler. Tuna boyundaki Greko-Slav hızımları gibi bir tür reayaya dönüştüler. Kelle vergisi alırlarmış, para ya da kürk şeklinde, bir de kan vergisi. Kan vergisi dedikleri Rus prenslerinin Tatarların emrine tahsis ve finanse ettikleri seçkin kıtalar. Alexander Nevski Moğollarla Rusların arasını bulan adam. Öyle ki Novgorod'da Moğollara karşı ayaklanma başladığında Rusların karşısında yer alıyor. Ama saraya gidip cezalandırılmalarını önlemeyi de ihmal etmiyor. Dipnot, saray Altın Ordu Devleti'nin başkenti. Moğollar adına İran'ı işgal etme planları bile yapıyor. Bütün bunlardan olacak Ruslar onun hükümdarlığında nispeten rahat bir dönem geçiriyorlar. Moğollarla işbirliği yapmış olması ilk bakışta iyi görünmüyor ama alternatifi Rusya'nın yüzlerce prensliğe bölünmesi. Nitekim kendisi olduktan sonra öyle oluyor. 1381'de Alexander Nevski yerel aziz statüsüne yükseltiliyor. 1547'de Rus Ortodoks Kilisesi tarafından resmen aziz ilan ediliyor. Şimdi bunu dinle dedi Tereza. 1942'de savaşın ortasında Stalin Alexander Nevski'yi ulusal kahraman ilan etti. Adına bir de nişan ihdas etti. Alexander Nevski nişanı. 1000 sene öncesine değil de erkek arkadaşının adına nişan ihdas edildiğini anlattığı duygusuna kapılmış olmalıyım. Çok etkileyici dediğimi hatırlıyorum. Alexi'den yana bakmamaya çalışarak. Çok etkileyici ve ne büyük bir yük ismini taşıyan için... Alexi yeni bir ilgiyle bana dönerken Teresa, evet hayli etkileyici bir filmdi doğrusu dediydi, ciddi tavrını birden değiştirerek. Şaşırma sırası bendeydi, film mi? Evet, Sergei Eisenstein'ın Aziz Nevski'nin hayatını anlatan 1938 yapımı bir filmi var. Tarih anlattığını sanıyordum, filmden bahsettiğini söyleyince bozulduğumu hatırlıyorum. Bozulduğumu ve Alexi'nin bozulduğumu fark ettiğini. Ne ki restoranın kapısına gelmiştik, içeride insanlar onları bekliyorlardı. Ateist Stalin'in yaptığı şöyle dursun, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Nevski'yi aziz ilan etme nedenini anlayamadığımı soracak zaman yoktu, sustum. Ne ki Alexi'nin gönlü merakımın orada bırakılmasına razı olmadı. Aziz dostumun kişiliğine dair ilk ipucunu yakalamam o hengame içinde bile benden, Rus Ortodoks Kilisesi 240 yıllık Moğol istilasında ayakta kalabilmeyi Alexander Nevski'ye borçludur açıklamasını esirgememesidir. Nevski, Moğolların Rus Ortodoks Kilisesi'ni vergiden muaf tutup korumaları altına almalarını sağladı. Rus Ortodoks Kilisesi'ni Papa'nın emriyle saldıran Katolik Baltık prenslerinden de koruyan doğudur. Alexi'nin isim babasının aziz mertebesine yükseltilmiş olmasının nedeni bu hizmetleri. Benim için daha şaşırtıcı olanına, Yüksek Sovyet'in Nevski gibi bir ermiş yoksa evliya mı demeliyim, adına madalya çıkartmış olması olgusuna gelince... Nevski madalyasını Sovyetlerden önce 2. Ekaterina çıkarmıştı 1725'te. 1942'de Sovyetler yeniden gündeme getirdiler. Nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız bakın sağdaki beyefendinin göğsünde bir tane var. Şaka yapıyorsunuz. Niyet mi adam? Sağdaki beyefendi dediği emekli topçu albay Ivan Petrovich Ivanov. Göğsündeki çok sayıdaki madalyalardan birisi de yukarı doğru sündürülmüş 5 köşeli bir yıldızın ortasında sivri miğferli, sivri sakallı, ince yüzlü bir adamın profilinin olduğu Nevski madalyasıydı. Demek Aziz Alexander bu beyefendi. Albay Ivanov omuzlarını silkliydi. Kim bilir, buna hiç benzemeyen başka resimleri de var. İkinci Dünya Savaşı kahramanlarına Lenin nişanından sonra takılan en büyük madalya olduğunu söylediklerinde Ivan Petrovic'e bir de alıcı gözüyle baktığımı hatırlıyorum. Bunu hak etmiş olmak için ne yapmış olabilir ki? Alexei'nin bakışından aklımdan geçeni anladığına yemin edebilirdim. Kızardığımı hissettim. Thank you, sir. My pleasure dedi ve İngilizcesinin ne kadar iyi olduğunu bir daha fark ettim. Sadece onun değil, siyah giysileri ve serpuşuyla oturan papaz da dahil olmak üzere uzun masada yerlerini almış oturan misafirlerin hepsinin. 20-25 kişilik uzun bir masaydı. Çiçekler ve Rus mezeleri diyebileceğim turşular, salatalar, isli etler ve balıklarla donatılmıştı. Bizim közlenmiş patlıcana çok benzeyen baklacanlaya ikra, yani patlıcan havyarı dedikleri mezenin daha ilk anda dikkatimi çekmesinin nedeni kışın ortasında olmamız ve ülkedeki kriz. Kapıda belirmemizle birlikte herkes gürültüyle ayağa kalktı. Teresa ve Alexei ile ayı sarılması dedikleri biçimde coşku ile kucaklaştılar. Üçer kere öpüştüler ki bunun baba, oğul, kutsal ruh üçlüsüne gönderme olduğunu sonradan öğrendim. Tanrı üçlemeyi sever diye de bir deyişleri var. Teresa'nın beni Konstantinopol'dan Gulaya Sultan diye tanıştırmakta ısrar etmesini, çakır keyif olmasına verdiğimi hatırlıyorum. Alexei ve ben onu aşağıda Muşskoy Balesi'nin afişlerine bakarken bulduk. Şok geçiriyordu. Öyle değil mi Gloya? Yani Esmeralda'yı bir beyefendi oynuyor diye görünce diye başlamıştım ki sözümü tamamlayamadım. Teresa'nın o sırada beni tanıştırdığı yaşlı hanımın yanındaki genç hanıma döndü. Bir şeyi ispat eder gibi ve naif mederinden beklenmedik bir sertlikle sanat maskesinin arkasına sakladıkları rezil bir gösteri dedi. Oysa içerik ve biçim diyalektik antitezlerdir. İçerik biçimi belirler, sanat bu belirlemeden doğar. Proleter sanatın biçimini doğuran içeriğidir. Biz bunu böyle biliriz.
Ayrım sonu.